Ayrım 25.
Sayfa 340. Soğukkanlı bir sesle konuşmaya çalışarak "Peki maskeler?" diye sordu. "Androjen maskeler?" "Evet, herkeste vardı. Birbirinin aynı maskeler. Kadınlarda beyaz, erkeklerde siyah." Langdon bu törene dair bir takım tanımlamalar okumuştu ve mistik kökenlerini anlayabiliyordu. Yumuşak bir sesle "Buna Hieros Gamos denir," dedi. 2000 yıldan daha eskilere dayanır. Mısırlı rahipler ve rahibeler dişinin üreme gücünü kutlamak için bu töreni aralıklarla tekrar ederlerdi. Durup Sophie'ye doğru eğildi. "Ve tabii eğer manasını anlamaya hazır olmadan Hieros Gamos'a şahit olduysan seni şok edeceğini tahmin edebiliyorum." Sophie hiçbir şey söylemedi. Langdon, "Hieros Gamos Yunancadır," diye devam etti. "Kutsal evlilik anlamına gelir. Benim gördüğüm bir evlilik töreni değildi." "Birleşme anlamındaki evlilik Sophie." "Yani seks gibi mi?" "Hayır." Yeşil gözleriyle onu sorgulayan Sophie, "Hayır mı?" diye sordu. Langdon lafı çevirdi. "Şey, bir bakıma evet. Ama bugün anladığımız gibi değil. Gördükleri bir seks ayinine benzese de Hieros Gamos'un erotizmle bir ilgisi olmadığını açıkladı. Bu dinsel bir ibadetti. Tarihte cinsel birleşim dişiyle erkeğin Tanrı'yı deneyimlediği bir ibadetti. Eskiler kutsal dişiyi cinsel açıdan tanımadığı müddetçe erkek ruhunun tamamlanmadığına inanırlardı. Dişi ile sağlanan fiziksel birleşim erkeğin ruhani açıdan tamamlanmasının ve gnosis'e ulaşmasının, tanrı bilinci, tek yoluydu. Seks ayinleri Isis zamanından beri erkeğin dünyadan cennete uzanan tek köprüsü olduğuna inanılırdı. Langdon, "Erkek kadınla birleşerek," dedi, "zihninin tamamen boşaldığı ve tanrıyı anlayabildiği zirve anına ulaşabilirdi." Sophie şüpheyle bakıyordu. "Yani orgazm dua gibi miydi?" Aslında Sophie haklı olduğu halde Langdon umarsızca omuzlarını silkti. Fiziksel açıdan bakılacak olursa düşüncelerden tamamen soyutlanmış kopuk bir an erkek orgazmına eşlik ediyordu. Kısa bir zihinsel boşluk. Tanrı'ya bakılabilecek bir dinginlik anı. Meditasyon guruları düşüncelerden arınmış benzeri hallere seks yapmadan geçerler ve Nirvana'yı genellikle sonsuz bir ruhani orgazm olarak nitelendirirlerdi. Langdon alçak bir sesle "Sophie," dedi, "eskilerin seks anlayışının günümüzdekinden tamamen farklı olduğunu anlaman çok önemli. Seks yeni hayata, en büyük mucize, can verirdi ve mucizelere sadece bir tanrı sebep olabilirdi. Kadının rahminde bir hayat üretmesi onu kutsal kılıyordu. Bir tanrı, cinsel birleşme insan ruhunun iki yarısının, erkek ve dişi, birleşmesi anlamına geliyordu. Böylece erkek ruhani bütünlüğe ulaşıyor ve Tanrı'yı paylaşıyordu. Gördüğün şeyin seksle değil dinle ilgisi vardı. Hieros Gamos ayini bir sapıklık değildir. Çok kutsal bir törendir." Sözleri ona tesir etmiş gibiydi. Sophie gece boyunca mesafesini korumuştu ama Langdon şimdi ilk kez etrafını ördüğü duvarın çatırdamaya başladığını görüyordu. Gözlerinde yeniden yaşlar belirdi ve onları süveterinin koluyla kuruladı. Langdon ona biraz zaman tanıdı. Kabul etmek gerekirse seksin Tanrı'ya ulaşmak için izlenen bir yol olduğu düşüncesi ilk bakışta biraz akıl karıştırıcıydı. Langdon'un Musevi öğrencileri ilk Musevi geleneklerinin seks ayinleri içerdiğini öğrendiklerinde şaşkınlıktan küçük dillerini yutarlardı. İbadethanede asla olamaz. Eski Museviler Süleyman Mabedi'ndeki Kussülakdas'ta Tanrı ile birlikte onun dişi dengi Şekinah'ında oturduğuna inanırlardı. Ruhsal bütünlük arayan erkekler sevişecekleri rahibeleri veya Hierodules ziyaret etmek için mabete gelirler ve fiziksel birleşme sayesinde kutsallığı tecrübe ederlerdi. Musevilerin dört harfli YHWH kelimesi Tanrı'nın kutsal adı aslında Yehova kelimesinden türetilmişti. Erkek Yah kelimesi ile Havva'nın İbranilerden önceki adı olan Havva'nın androjen birleşimi. Langdon yumuşak bir sesle eski kilise için dedi. İnsanların Tanrı'ya ulaşmak adına seksi kullanması büyük bir tehdit oluşturuyordu. Kilisenin kendi kendine ilan ettiği Tanrı'ya giden tek yol düşüncesini gölgeliyordu. Belirli nedenlerden ötürü seksi kötü göstermek, iğrenç ve günahkar bir davranış olduğuna inandırmak için ellerinden geleni yaptılar. Diğer büyük dinler de aynını yaptı. Sophie susuyordu ama Langdon onun büyük babasını daha iyi anlamaya başladığını sezmişti. Langdon bu sömestr aynı konuya derslerinden birinde değinmişti. Öğrencilerine seks hakkındaki düşüncelerimizin çelişkili olması şaşırtıcı mı diye sormuştu. Eskiden gelen dürtülerimiz ve fizyolojimiz bize seksin doğal bir şey olduğunu söyler. Ruhani bütünlüğe giden aziz bir yol. Ama modern din bunun utanç verici olduğunu aşılar ve şeytanın işi olan seks dürtülerimizden korkmamız gerektiğini öğretir. Langton dünyada bir düzineden fazla gizli cemiyetin pek çokları hayli nüfuzlu. Hala seks ayinleri yaparak eski gelenekleri sürdürdüğü gerçeğiyle öğrencilerini daha fazla korkutmak istememişti. Gözleri Tamamen Kapalı filminde Tom Cruise'un canlandırdığı karakter son derece elit Manhattanlıların özel bir toplantısına gizlice girerek Hieros Gamos'a tanık olmuştu. Ne yazık ki film yapımcıları pek çok noktayı yanlış anlamıştı ama fikrin temeli mevcuttu. Cinsel birleşmenin büyüsünü kutlamak için bir araya gelen gizli bir cemiyet. Profesör Langton, arka sıralarda oturan bir erkek öğrenci umut dolu sesiyle elini kaldırmıştı. Kiliseye gitmek yerine daha fazla seks yapmamız gerektiğini mi söylüyorsunuz? Langton kıkırdamış fakat yemi yutmamıştı. Bu çocukların Harvard partilerinde seksten çok daha fazlasını yaptıklarını duymuştu. Tehlikeli bir bölgede olduğunun bilinciyle baylar demişti. Hepinize bir teklifte bulunmak istiyorum. Evlilik öncesi sekse göz yummaya cüret etmeden ve hepinizin lekesiz melekler olduğunu düşünecek kadar saf olmadan size seks hayatınız hakkında şu küçük tavsiyede bulunacağım. Dinleyiciler arasındaki tüm erkekler öne doğru eğilerek dikkatle dinlemişlerdi. Bir kadınla bir daha beraber olduğunuzda kalbinize bakın ve sekse mistik, ruhani bir olgu olarak yaklaşmadığınızı anlayın. Erkeklerin sadece kutsal dişiyle birleşerek ulaşacakları o ilahi kıvılcımı bulmak için kendinize meydan okuyun. Kadınlar başlarını sallayarak bilmiş bir tebessüm takınmışlardı. Erkeklerse garip bir şekilde kıkırdayarak birbirlerine açık saçık şakalar yapmışlardı. Langton içini çekmişti. Üniversitedeki erkekler hala çocuktu. Başını uçağın penceresine dayayıp boşluğa bakarken alnı üşüyen Sophie, Langdon'ın az önce anlattıklarını düşünüyordu. İçinde yeni bir pişmanlık hissediyordu. 10 yıl. Büyük babasının ona gönderdiği açılmamış mektup tomarlarını düşündü. Robert'a her şeyi anlatacağım. Sophie başını pencereden çevirmeden konuşmaya başladı. Yavaşça, korkuyla. O gece olanları yeniden anlatırken zamanda geri gittiğini hissetti. Büyük babasının Normandiya'daki şatosunun yakınlarındaki ormanda dolaşıyordu. Şaşkınlık içinde boş evi arıyordu. Aşağıdan gelen sesler duyuyordu. Sonra gizli kapıyı buluyordu. Taş merdivende her adımda bir basamak inerek usulca bodrumdaki yeraltı odasına vardı. Toprak kokusunu alabiliyordu. Serinlik ve ışık. Mart ayıydı. Merdivende saklandığı gölgeler arasından yabancıların sallanarak ellerindeki mumlarla ilahiler söylediğini duyuyordu. Rüya görüyorum dedi kendi kendine. Bu bir rüya. Başka ne olabilir? Kadınlarla erkekler sıraya dizilmişlerdi. Siyah, beyaz, siyah, beyaz. Kadınlar hep birlikte ellerindeki altın küreleri kaldırıp hep bir ağızdan ''Başlangıçta seninle birlikteyim. Kutsal olan her şey görünmeye başladığında gün doğmadan önce seni rahmimden çıkarttım.'' diye seslenirlerken güzel gecelikleri dalgalanıyordu. Kadınlar kürelerini indirdiğinde herkes sanki vecit haline geçmiş gibi ileri geri sallandı. Çemberin ortasındaki bir şeye saygı gösteriyorlardı. ''Neye bakıyorlar?'' Sesler artık yükseliyordu. Daha yüksek, daha hızlı. Kadınlar kürelerini yeniden yükselterek ''Gördüğün kadın sevgidir'' diye bağırdılar. Erkekler ''O kadının meskeni sonsuzluktur'' diye cevapladılar. İlahiler yeniden başlamıştı. Arttı, gürledi, daha hızlı, katılımcılar içeri doğru adım atarak çömeldiler. İşte o an Sophie sonunda hepsinin neyi seyrettiğini görebilmişti. Çemberin ortasındaki alçak süslü bir sunağın üstünde bir adam yatıyordu. Çıplaktı, sırt üstü yatıyordu ve yüzünde siyah bir maske vardı. Sophie hemen adamın omzundaki doğum lekesinden vücudu tanımıştı. Neredeyse bağıracaktı. Grand Père. Bu görüntü bile Sophie'yi şok etmeye yeterdi ama fazlası vardı. Gümüş renkli gür saçları arkasından sallanan beyaz maskeli çıplak bir kadın büyük babasının üstüne çıkmıştı. Mükemmellikten çok uzak tombul bir vücudu vardı ve ilahileri ritim tutarak sallanıyordu. Sophie'nin büyük babasıyla sevişiyordu. Sophie dönüp kaçmak istedi ama yapamadı. İlahi sesleri yükselmeye başladığında yer altındaki odanın taş duvarları onu içeri hapsetmişti. Katılımcıların oluşturduğu çember şimdi adeta şarkı söylüyordu ve sesler yükselerek çılgın bir hal almıştı. Ani bir gürleme ile tüm oda adeta doruk noktasında patladı. Sophie nefes alamıyordu. Sonra birden hıçkırarak sessizce ağladığını fark etti. Arkasını dönerek usulca merdivenlerden yukarı evden dışarı çıktı ve titreyerek Paris'e geri döndü. 75. Aringaroza Faş ile yaptığı ikinci telefon görüşmesini bitirirken kiralık uçak Monaco'nun titrek ışıkları üstünde uçuyordu. Yeniden torbaya uzandı ama kendini kusamayacak kadar bitap hissediyordu. Şu iş bir sona erse... Faş'ın verdiği son haber anlaşılır gibi değildi ama bu gece artık her şey anlamını yitirmişti. Neler oluyor? her şey kontrolden çıkmıştı. Silas'ı nasıl bir işe bulaştırdım? Kendimi nasıl bir işe bulaştırdım? Aringa Rosa titreyen bacaklarıyla pilot kabinine yürüdü. Varış noktamızı değiştirmem gerekiyor. Omzunun üstünden bakan pilot güldü. Şaka yapıyorsunuz öyle değil mi? Hayır, derhal Londra'ya gitmem gerekiyor. Peder, bu kiralık bir uçak, taksi değil. Sana elbette daha fazla ödeme yapacağım. Ne kadar? Londra sadece bir saat kuzeyde ve yönümüzü değiştirmemiz gerekmiyor bu yüzden. Para meselesi değil peder, başka sorunlar var. 10.000 euro hemen şimdi. Gözleri hayretle açılan pilot arkasını döndü. Ne kadar? Nasıl bir rahip bu kadar parayı yanında taşır? Aringa Rosa siyah evrak çantasının yanına giderek açtı ve bonolardan birini çıkardı. Bonoyu pilota uzattı. Pilot bu nedir diye sordu. Vatikan Bankası'ndan alınmış 10.000 euro değerinde bir bono. Pilot kuşkuyla bakıyordu. Nakitle aynıdır. Bonoyu geri uzatan pilot sadece nakit nakittir dedi. Aringa Rosa pilot kabininin kapısına tutunurken kendini oldukça güçsüz hissediyordu. Bu bir ölüm kalım meselesi. Bana yardım etmelisin. Londra'ya gitmeliyim. Pilot piskoposun altın yüzüğüne baktı. Gerçek elmas mı? Aringa Rosa yüzüğüne baktı. Bundan ayrılamam. Omuzlarını silken pilot arkasını dönüp dikkatini ön camdan dışarı verdi. Aringa Rosa derin bir üzüntü hissetti. Yüzüğe baktı. Onun temsil ettiği her şeyi zaten kaybetmek üzereydi. Uzun bir süre sonra yüzüğü parmağından çıkararak nazikçe kontrol panosunun üstüne bıraktı. Pilot kabininden ağır aksak çıkan Aringa Rosa yeniden koltuğuna oturdu. 15 saniye sonra pilotun kuzeye doğru birkaç derece döndüğünü hissetti. Buna rağmen Aringa Rosa'nın zafer anı paramparça olmuştu. Her şey kutsal bir dava olarak başlamıştı. Zekice hazırlanmış bir plan. Şimdi ise iskambil kağıdından yapılan evler gibi kendi üstüne yıkılıyordu. Ve sonunda hiçbir yer görünmüyordu. 76. Langdon Sophie'nin kendi Hieros Gamos deneyimini hatırlamaktan dolayı sarsıntı geçirdiğini hissedebiliyordu. Kendi adına bunu duyduğuna şaşırmıştı. Sophie tüm ayine şahit olmakla kalmamış, kendi büyük babasının kutlandığını görmüştü. Sion tarikatının büyük üstadı. Çarpıcı bir topluluktu. Da Vinci, Botticelli, Isaac Newton, Victor Hugo, Jean Cocteau, Jacques Saniard. Langdon yumuşak bir sesle sana başka ne söyleyebilirim bilmiyorum dedi. Sophie'nin yaşlarla dolan gözleri şimdi koyu yeşil görünüyordu. Beni kendi kızı gibi büyüttü. Konuşurlarken Langdon onun gözlerindeki duygusallığı fark etti. Vicdan azabı duyuyordu. Uzak ve derin. Sophie Neveu büyük babasından kaçmıştı ve şimdi onu tamamen farklı bir açıdan görüyordu. Dışarıda şafak hızla söküyor, kızıl harileri sancak tarafında toplanıyordu. Aşağıdaki dünya hala siyahtı. Kumanyalar sevgili dostlarım. Theobin kutu kolalar ve krakerlerle yanlarına gelmişti. Yiyecekleri dağıtırken az miktarda olduğu için bol bol özür diledi. Keşiş dostumuz henüz konuşmuyor dedi. Ama ona biraz zaman tanıyalım. Krakerini ısırarak şiire göz attı. Peki hayatım, ilerleme kaydettiniz mi? Sophie'ye baktı. Büyük babam burada bize ne anlatmaya çalışıyor? Bu mezar taşı hangi cehennemde? Tapınakçıların kutsal saydığı şu mezar taşı. Sophie başını iki yana sallayarak sessizliğini korudu. Tubing bir kez daha başını mısralara gömerken Langdon bir kutu kola açarak pencereye döndü. Zihni gizli ayin sahneleri ve çözülmemiş şifrelerle doluydu. Tapınakçı kilit lahde tapar. Kolasına büyük bir yudum aldı. Tapınakçıların kutsal saydığı bir mezar taşı. Kola ılıktı. Gecenin karanlık perdesi hızla çözülmeye başlamıştı. Langdon bu değişimi seyrederken aşağıda parlayan bir okyanus gördü. İngiliz kanalı. Artık fazla kalmamıştı. Langdon gün ışığının ikinci bir aydınlanma getirmesini diledi ama dışarıda hava aydınlandıkça gerçekten daha da uzaklaştığını hissediyordu. Beş heceli ölçünün ve ilahilerin, Hieros Gamos ile kutsal ayinlerin uçağın gümbürtüsüyle yankılanan ritimlerini duydu. Tapınakçıların kutsal saydığı bir mezar taşı. Yüzüne ışık vurduğunda uçak yeniden kara parçasının üzerinde uçuyordu. Langdon elindeki kola kutusunu sertçe bıraktı. Diğerlerine dönerek, ''Buna inanmayacaksınız.'' dedi. ''Tapınakçı Lahdi, buldum.'' Tübing'in gözleri fal taşına dönmüştü. ''Mezar taşının nerede olduğunu biliyor musun?'' Langdon gülümsedi. ''Nerede olduğunu değil, ne olduğunu.'' Sophie daha iyi duyabilmek için eğildi. Akademik buluşun verdiği o tanıdık heyecanın tadına vararak, ''Sanırım aslında lahitten değil, taş bir büstten bahsediyor.'' diye açıkladı. ''Yani mezar taşı değil.'' Tübing, ''Büst mü?'' diye sordu. Sophie de bir o kadar şaşırmış gibiydi. Langdon dönerek, ''Lake'' dedi, ''Engizisyon sırasında kilise tapınak şövalyelerini her türlü günahı işlemekle suçlamıştı, öyle değil mi?'' ''Doğru. Her türlü suçlamada bulunmuşlardı. Şehvet düşkünlüğü, haça işemek, şeytana tapmak kabarık bir liste. Ve bu listede sahte putlara tapmak da vardı, öyle değil mi? Kilise tapınakçıları özellikle bir taş büste ibadet ettikleri gizli aynalar yapmakla suçlamıştı. Pagan tanrısı. Teobing, Baphomet diye çığlık attı. Tanrım, Robert, haklısın. Tapınakçıların kutsal saydığı bir taş büst. Langdon çabucak Sophie'ye Baphomet'in yaratıcı üreme gücüyle bağlantılı bir pagan bereket tanrısı olduğunu açıkladı. Baphomet'in başı, yaratı ve üreme sembolü olan bir koç ya da keçi başıyla temsil ediliyordu. Tapınakçılar taştan bir kopyasını yaptıkları Baphomet'in başının etrafında çember oluşturarak ilahiler söylüyorlardı. Teobing, Baphomet diyerek kıkırdadı. Törende aslında cinsel birleşimin yaratıcı büyüsü kutlanırdı. Ama Papa Clement herkese Baphomet'in başının aslında şeytan başı olduğuna inandırdı. Papa, Baphomet'in başını tapınakçılara karşı başlattığı davada idam ipi gibi kullandı. Langdon onu doğruladı. Şeytan olduğuna inanılan boynuzlu şeytanın kökü Baphomet'e kadar gidiyordu. Kilise boynuzlu bereket tanrısını şeytanla değiştirmişti. Tamamen olmasa da kilisenin bu işi başardığı ortadaydı. Geleneksel Amerikan Şükran Günü masalarında hala paganların boynuzlu bereket sembolleri vardı. Bereket küfesi ya da bereket boynuzu. Baphomet'in verimliliğine atıfta bulunulurdu ve boynuzu kırılan bir keçi tarafından emzirilen Zeus efsanelerine dayanırdı. Keçinin boynuzu sihirli bir şekilde meyvelerle dolmuştu. Baphomet ayrıca grup fotoğrafı çektiren arkadaşlardan şakacı biri diğerinin arkasına parmaklarını V şeklinde havaya kaldırdığında da görünürdü. Şakacılardan çok azı alay ettikleri kurbanlarının sperm sayısının bol olduğunu ilan ettiklerinin farkına varırdı. Teobing heyecanla evet, evet dedi. Şiirde bahsi geçen Baphomet olmadı. Tapınakçıların kutsal saydığı taş. Sophie peki dedi ama tapınakçıların kutsal saydığı taş büst Baphomet ise bir ikilem var demektir. Kripteksin üstündeki harfleri işaret etti. Baphomet kelimesinde 8 harf var. Burada ise sadece 5. Teobing genişçe sırıttı. Tatlım, atbaş şifresi burada devreye giriyor. 77. Langdon oldukça etkilenmişti. Teobing 22 harfli İbrani alfabesini alef, bet ezbere yazmıştı. İbrani karakterleri yerine Latin harflerini kullanarak yazmıştı ama buna rağmen alfabeyi akıcı bir telaffuzla okuyordu. Alef, bet, gimel, dalet, het, vav, zayın, çet, tet, yod, kaf, lamet, mem, nun, sameh, ayın, pe, sadik, kof, reş, şın ve tav. Teobing alnını terini silerek tekrar işe koyuldu. İbrani dilinde sesli harfler yazılmaz. Bu yüzden Baphomet kelimesini İbrani alfabesiyle yazacak olursak 3 sesli harf düşer ve geriye Sophie 5 harf kalır diye atıldı. Teobing başını sallayarak yeniden yazmaya koyuldu. Tamam, işte İbrani alfabesiyle Baphomet kelimesi böyle yazılıyor. Daha açık anlaşılması için sesli harfleri de araya yazacağım. Alfabe okunuşları Sevinyon.com adresindeki Türk Musevilerin İbrani okulundan alınmıştır. Elbette diye ekledi. İbranice'nin tersten yazıldığını unutmamak gerekir ama atbaşı bu şekilde daha kolay kullanırız. Bundan sonra yerine kullanma tablosunu oluşturmak için tüm alfabeyi orijinalin tersinden yeniden yazmamız gerekiyor. Kalemi Teobing'in elinden alan Sophie daha kolay bir yolu var dedi. Atbaşta dahil tüm yer değiştirmeli şifreler için geçerlidir. Royal Holloway'de öğrendiğim ufak bir hile. Sophie alfabenin ilk yarısını soldan sağa yazdıktan sonra altına ikinci yarısını sağdan sola doğru yazdı. Kriptoloji analistleri buna katla kıvır derler. Yarı yarıya karıştırılmış ama iki kat daha temiz. El işine bakan Teobing kıkırdadı. Haklısın. Holloway'deki çocukların işlerini yaptıklarına sevindim. Sophie'nin yer değiştirme matrisine bakan Langdon, eski alimlerin ünlü Şeşak gizemini çözmek için atbaş şifresini ilk kullandıklarında hissettikleri dehşeti duydu. Din alimleri yıllarca İncil'de Şeşak diye bir şehirden bahsedildiğini görüp muallakta kalmışlardı. Bu şehir herhangi bir haritada ya da başka bir belgede görünmüyordu ama Yeremye kitabında sıkça bahsi geçiyordu. Şeşak kralı, Şeşak şehri ve Şeşak halkı. Sonunda bir alim kelimeyi atbaş şifresine uyguladığında sonuçları herkesi hayrete düşürmüştü. Şeşak kelimesinin aslında oldukça iyi bilinen başka bir şehrin şifrelenmiş hali olduğunu ortaya koymuştu. Şifre çözme işlemi oldukça basitti. Şeşak kelimesi İbranice'de Şe-Şe-Ka diye yazılıyordu. Şe-Şe-Ka harfleri yer değiştirme tablosuna yerleştirildiğinde B-B-L harflerini veriyordu. B-B-L ise İbranice'de Babil diye okunuyordu. Gizemli Şeşak şehrinin aslında Babil şehri olduğu ortaya çıktıktan sonra İnciller deli gibi araştırılmaya başlanmıştı. Birkaç hafta sonra eski ahitte alimlerin farkında olmadıkları daha pek çok at baş şifreli kelimenin bulunduğu keşfedilmişti. Heyecanını bastırmakta güçlük çeken Langdon yaklaşıyoruz diye fısıldadı. Teabing adım adım Robert dedi. Sophie'ye bakarak gülümsedi. Hazır mısın? Sophie başını salladı. Pekala. Baphomet kelimesi ünlüleri indirgendiğinde İbranice'de B-P-V-M-T diye yazılıyor. Şimdi 5 harfli şifremizi bulmak için at baş yer değiştirme matrisini uygulayalım. Langdon'ın kalbi hızla çarptı. B-P-V-M-T. Şimdi güneş pencerelerden içeri doluyordu. Sophie'nin yer değiştirme matrisine bakarak çeviriyi yapmaya başladı. B yerine Ş, P yerine V. Teabing Noel zamanı gelen bir okul çocuğu gibi sırıtıyordu. Ve at baş şifresi diyor ki, sesi kısılmıştı. Aman tanrım, yüzü bembeyaz olmuştu. Langdon'ın kalbi tekledi. Sophie ne oldu diye sordu. Buna inanmayacaksın. Teabing Sophie'ye baktı. Özellikle sen. Bu gerçekten dahice diye fısıldadı. Son derece zeki. Teabing yeniden kağıda yazdı. Davullar lütfen. İşte şifreniz. Yazdıklarını onlara gösterdi. Ş, V, P, Y, A. Sophie bu ne böyle diye kaşlarını çattı. Langdon da anlayamamıştı. Teabing'in sesi huşuyla titriyordu. Bu dostum hikmet kelimesinin eski hali. Langdon harfleri yeniden okudu. Eski hikmet sözü çözer bunu. Bir saniye sonra her şeyi anlamıştı. Bunu hiç tahmin etmemişti. Eski hikmet kelimesi. Teabing kahkahalarla gülüyordu. Harfi harfine. Sophie önce kelimeye ardından kripteksteki harflere baktı. Langdon ile Teabing'in göremediği ciddi bir yanlışlığı fark etmişti. Durun biraz, şifre bu olamaz diye karşı çıktı. Kripteksin üstünde şey harfi yok. Geleneksel Latin harfleri kullanılmış. Langdon kelimeyi oku diye ısrar etti. İki şeyi aklından çıkarma. İbranice'de ş harfine karşı gelen sembol vurgu işaretine bağlı olarak aynı zamanda s diye de okunabilir. P harfi de aynı şekilde f diye okunabilir. Sophie'nin s, v, f, y, a diye düşünürken aklı karışmıştı. Teabing dahice dedi. Vav harfi genellikle o sessizi yerine kullanılır. Yeniden harflere bakan Sophie yüksek sesle okumaya çalıştı. S, O, F, Y, A. Kendi sesini duyduğunda ağzından çıkanlara inanamamıştı. Sophia mı? Bu Sophia diye mi okunuyor? Langdon hararetle başını sallıyordu. Evet, Sophia. Yunanca'da hikmet demek. İsminin kökeni Sophie. Gerçekten eski hikmet sözüdür. Sophie birden büyük babasına karşı derin bir özlem duydu.